Salam alaikum, Saïd Ali Koussé. Je suis heureux de vous recevoir ici parmi nous dans notre stand ISN France pour ce mini interview que vous allez nous accorder. Alors, vous êtes
le. Salam alaikum, Saïd Ali Koussé. Sizi standımızda ağırlamaktan büyük şeref duyuyoruz. Siz REİK grubu başkanısınız. Aynı zamanda dinler arası diyalog uzmanısınız. Size birkaç sorumuz olacak. Öncelikle Darwinizm hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani sizce tesadüf, yeryüzündeki canlılığın ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir mi?
Diyalog interreligieux, ici en région parisienne et en France. Nous avons quelques questions à vous poser là-dessus, vous nous dites un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Donc, ma première question, c'est que pensez-vous un petit peu du darwinisme, c'est-à-dire que le hasard est le moteur de l'apparition de tous les êtres vivants sur Terre.
Aleyküm selam sevgili kardeşim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aranızda olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Beni bu röportaja davet ederek de beni onurlandırdınız. Hristiyan ve Musevi Arkadaşlık Derneği'nin başkanıyım ve üç tek ilahlı dini bir araya getiren birçok dinler arası toplantıya katılıyorum. Her iki ayda bir dinler arası toplantılar organize ediyoruz. Burada beş kişi, bir haham, bir rahip, bir katolik, bir ortodoks ve ben bir Müslüman el ele birlikte çalışıyoruz. Darwinizmle ilgili sorunuza gelecek olursak, bence insanların kafasına girmeye, onları imandan ve vicdandan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Yüce Allah'ın birliğini, üstünlüğünü kabul etmek istemiyorlar. İlahi olmayanı, değiştirilebilir olanı yerine koymak istiyorlar. Onlara göre her şey her zaman değiştirilebilir olmalı. Her şeye rağmen bizim değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Spermleri biz üretmiyoruz. Yani ben her şeyin üretilebildiğini savunan materyalizm düşüncesine karşıyım. Bildiğiniz gibi ben Madagaskarlıyım. Burada insanlar üç gruptan oluşur. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Hintliler. Ve Hristiyanlar çoğunlukta olan Müslümanlarla bir arada uyum içinde yaşıyorlar. Yani din, bireyler arasında ayrım konusu olmamalı. Müslümanlıkta her şey Kur'an'da var. Kur'an'da oku emri var, yani hikmet, bilgi, anlayış. Ben bu konuda uzmansam bunun sebebi insanlara yaklaşmada Kur'an'daki Allah'ın yöntemlerini kullanıyor olmam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hep bunu yapıyordu. Ne diyordu? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Demek ki insanlara anlayışla yaklaşmalıyız. Hiç bozulmamış, değiştirilmemiş Kur'an'a sahip olma ayrıcalığımız var. 1400 sene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirildiği gibi hiçbir şey değişmedi. Ne büyük lütuf bizim için. Diğer dinlerle anlayışı nasıl sağlayacağız sorunuza bence tek cevap var, alçak gönüllü olmak.
Nous les avons sans savoir d'où ça vient. Mais nous actionnons. C'est une action que nous faisons, mais l'œuvre de la chose ne nous appartient pas. C'est pour dire que je suis contre, archi contre le système, la pensée de Madagascar. Je suis originaire de Madagascar. Et Madagascar, la population malgache, est composée de trois grandes religions à Madagascar. Il y a le christianisme, il y a les musulmans, il y a les indiens, voilà. Et les chrétiens vivent en harmonie. Les chrétiens vivent en harmonie avec les musulmans qui est majoritaire. C'est-à-dire que la religion ne devrait pas faire l'objet de séparation entre individus. Pour nous, dans la religion musulmane, tout est tracé dans le Coran. Où donc, la sabine rabbika, bil hikmat, wal maw'idat hasanat. Il a commencé par hikma. Il a commencé par hikma, donc par la sagesse, par la doigté, par le tact. Par la compréhension. Donc si vous dites que je suis spécialiste, que je suis artisan, de la paix, c'est parce que j'utilise les formules coraniques pour aller à la, contre, à la rencontre de l'autre. J'utilise l'idée que notre prophète Mohammed applique toujours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu yassiru wa la tu'assiru. Faciliter, mais ne pas rendre compliqué. Tu yassiru wa la tu'assiru. Donc nous devons être en mesure de comprendre les gens. Nous avons la chance d'avoir le Coran non altéré, non falsifié, non détruit, tel qu'il a été reçu par le prophète Mohammed il y a 1400-1500 ans aujourd'hui. Rien n'a été changé. Quelle chance pour nous! Donc nous devons mettre ça en exergue. Si vous me demandez comment faire les rencontres avec les autres religions, pour moi, je voudrais tout simplement, il faut être humble.
Mashallah.
Humble.
Mashallah.
C'est l'humilité.
Mashallah. Vous êtes en train de répondre, mashallah, ma deuxième question.
Benim ikinci soruma da cevap vermiş oluyorsunuz. Hristiyanlara ve Musevilere, yani kitap ehline yaklaşmanın en iyi yolu sizce nedir? Evet, size tek söyleyeceğim sade olmak. İnsanlara açık olmak. Onlara bilgelikle, nezaketle, diplomasiyle yaklaşmak. Diplomasi her zaman insanları aldatmak değildir. Aynı zamanda insanlara nasıl yaklaşacağını bilmektir. Hristiyanlarla konuşurken onlara nasıl yaklaşmak gerektiğini bilmek. Evet, Hristiyanlara anlatılması zor olan konular var. Ama bunu onlara anlatmanın bir şekli var. Onları şok etmeden. Mesela benim Hristiyanlarla çok iyi ilişkilerim var. Çünkü ben onları şok etmiyorum. Müslüman inancımı muhafaza ediyorum ama onları da kızdırmıyorum. Yani esas konu birbirine saygılı olmak.
Personnellement, je vous l'ai dit, j'ai une très bonne relation avec les chrétiens parce que je ne veux pas les choquer. Je garde ma conception de la foi musulmane, mais je ne veux pas aller à l'encontre des... Donc, il n'y a pas d'autre chose si ce n'est que l'humilité et le respect vis-à-vis de l'autre.
Comment, à votre avis, pourrait-on réaliser...
Sizce politik bir İslam birliği nasıl sağlanır? Sizce Avrupa Birliği Müslümanların birliği için iyi bir örnek midir?
Malheureusement, notre umma, notre communauté musulmane est divisée et subdivisée. Malheureusement.
Çünkü Müslüman dünyası bölünmüş ve gruplara ayrılmış durumda. Ve bu imana karşı olan kişiler için bir koz. Biz birleşmeyerek bu insanlara koz vermiş oluyoruz. Kur'an'da bizden bahsedilmesi büyük bir lütuf. Kur'an'da gruplara ayrılın demiyor, ümmet olun diyor. Demek ki bu bilgeliğe sahip olmalıyız ve Müslüman ümmeti olmalıyız. İkinci olarak Avrupa Birliği'ni hepimiz çok iyi görüyoruz. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama ben bizlerin Müslüman kimliğimizi muhafaza etmemizi istiyorum. Bizim en iyi örneği oluşturacak özelliğimiz var. Ben mesela İstanbul'a gidiyorum, kendimi evimde gibi hissediyorum. Ezan sesini duyduğumda, insanların namaz kıldıklarını, dua ettiklerini gördüğümde, kelime şahadet getirdiklerini gördüğümde, işte bizi birleştiren bağ bu. Bizim özelliğimiz kardeşler olmamız.
Le deuxième point que je voudrais aborder, la construction européenne, vous le voyez très bien, il y a des bons, il y a des mauvais, mais je voudrais tout simplement garder notre spécificité musulmane. Nous avons notre spécificité qui est bonne, meilleure à mon exemple. Je prends l'exemple ici. Les musulmans se trouvent chez eux partout où ils vont. Je suis malgache, mais quand j'arrive à Istanbul, je me retrouve chez moi quand j'entends l'adhan, quand j'entends les gens prier, quand j'entends les gens manger, je me trouve chez moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. C'est cette fille-là qui nous unit. Donc pour nous, les Oumma devraient être soudés. de la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Donc moi, notre spécificité, c'est ça, que nous devons être partout, frères et sœurs.
D'après ce que je comprends en fait, effectivement nous consentons.
Maşallah. Anladığım kadarıyla İslam Birliği öncelikle kutsal olana saygıda başlıyor. İslam Birliği için önce kardeşlik şart. Bunun altını çiziyorsunuz. Evet, azınlıkları dahil etmek. Bunu Allah istemiş. Allah farklılıkları istemiş. Farklılık Allah'ın bize sunduğu bir nimet. Bu farklılıkları inkar etmemek gerek. Bu farklılıklar muhafaza edilmedi. Bu farklılıklar muhafaza edilmeli. 2011 yılında Irak'ta, Bağdat'ta saldırıya uğrayan kiliseye yardım için bulunmuştum. Çok üzülmüştüm. Bence bu azınlık, Müslümanlar arasında birlik, misafirperverlik ve uzlaşı olmalı. Ben sizinle tam olarak aynı fikirdeyim.
Pour assister à cette petite communauté chrétienne qui a eu l'objet d'attentats dans leur petite église, une toute minuscule église à Bagdad. Moi j'étais malheureux. Pour moi, il faudrait sauver ces minorités-là parce que c'est Dieu même qui l'a voulu. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. La solidarité, l'hospitalité et l'entente entre les musulmans doivent être la meilleure.
Maşallah. Bu şart yani. Maşallah. Bölünmüşlüğe gelince, Müslümanların birliği Allah'ın bir delili. Allah çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Neden Müslümanlar arasında bu kadar bölünmüşlük var? Çünkü farklı mezhepler, tarikatlar arasında engeller var. Bu engelleri aşmanın yolu nedir?
L'obstacle des différentes confessions, des sectes, des sectes, excusez-moi, des tariqas qui existent en fait au sein de notre communauté. Sachant que quelle est la méthode, en fait, la meilleure méthode à suivre pour surmonter cet obstacle, sachant que l'Allah n'impose aucune contrainte en termes de religion.
Evet, bunu sağlayacak metot bence sadece evrensel kardeşliktir. Yani Müslüman aleminde evrensel bir kardeşlik. Çünkü burada söz konusu olan Müslümanların bölünmüşlüğü. Şunu biliniz ki Müslümanların çok ağır bir sorumluluğu var. Çünkü diğer topluluklar bizi görüyor. Allah Kur'an'da bütün inananların kardeşler olduğunu söylüyor. Ortak değer Allah inancımız. Tarikatların varlığına gelince, bence bu bir engel olmamalı.
Pourquoi? Parce que ici, nous parlons de la division au sein de la communauté musulmane. Sachez que la communauté musulmane a une lourde responsabilité. Parce que nous sommes vus à la loupe par les autres communautés. Nous sommes vus à la loupe par les autres.
Tarikatlar Abdülkadir Geylani'den beri var ve ayrıca tarikat bilgelik getirir. İçsel ve objektif analiz getirir. Çünkü dış görünüme bakılmaz. Yani kendine özgü her tarikat tüm Müslüman topluluğunun bir parçasıdır. Diğer bölünmelerse ben bunların daha çok dünyevi ve materyalist kazançlar elde etmek için oluşturulan politik ve suni bölünmeler olduğuna inanıyorum. Daha çok para kazanmak, mevki edinmek gibi. Ama bu topluluğumuzun oluşmasına hiçbir fayda sağlamaz.
L'existence des tariqas, l'existence des tariqas ne devrait pas faire obstacle. Les tariqas existaient depuis Abdelkader Jilani. Vous voyez, donc les tariqas existaient depuis et les tariqas amènent la sagesse, la pondération, à l'analyse objective et intériorisée. Le tariqa, parce que dans le tariqa, on ne regarde que l'intériorité, on ne regarde pas l'aspect extérieur. Donc l'intériorité de chacun est identique Donc le Toreka fait partie œuvre, le Toreka œuvre pour la communion, l'entente de tous les croyants musulmans. Les autres divisions que vous citez, je ne crois pas qu'il s'agit de divisions subséquentes. Moi, je pense qu'il s'agit de divisions purement politiques ou artificielles pour pouvoir soutirer de bienfaits terrestres matérialistes. Vous voyez, pour avoir de l'argent, pour avoir des honneurs, pour être invité par-ci, par-là, mais ça n'a apporté aucune chose dans la construction de notre communauté.
Size radikalizm ve yobazlık hakkında sormak istiyorum. Toplumunda birçok zararı yol açan yobazlığı nasıl önüne geçebiliriz?
Pour combattre cette hypocrisie, ce radicalisme qui existe chez certains dominants, car il est certain que cela est la source de beaucoup de maux et d'amalgames au sein de notre communauté.
Nous devons parcourir, nous devons enseigner, nous devons apprendre à nos communautés, aux membres de notre communauté.
Toplumumuza Kur'an'ı derinlemesine anlamayı öğretmeliyiz. Bu yüzeysel olmamalıdır. Bence Kur'an'ın içeriğini anlamak gerekli. Yapmamız gereken cihat budur. Bilgeliğin, alçak gönüllülüğün eğitimidir cihat. Bu şekilde onların düşüncelerine ulaşabiliriz. Çünkü onlar İslam zorla yerleştirilir fikrine inanıyorlar. Hayır, İslam bu şekilde gelmez. İnsanları bilgelikle, nezaketle ve sadelikle davet etmek gerekir. Bence yobazlar sadece İslam'da bazı parçaları anlayabilmiş kişiler ve bunu Kur'an'a karşı Allah'ı tenzih ederiz kullanıyorlar. Bu da İslamiyet'in imajına zarar veriyor.
La force par l'insistance on arrive à instaurer l'islam. Non, l'islam ne peut pas arriver comme ça. Il faut tout simplement appeler les gens par la sagesse, par le da'wa, avec règle, avec doigté et simplicité. Avec ça, je pense, parce qu'il s'agit des gens qui ont pris un morceau de choses et qui l'exploitent à fond, à contre-courant. Donc ça nuit à l'image, ça ternit l'image de l'islam et nous sommes tous complets dedans.
C'est ça qui m'a fait. Je souhaite encore revenir vers l'union islamique au niveau politique. Si nous envisageons qu'elle peut se faire à partir des préceptes divins coraniques, nous avons réfléchi, nous pensons que...
Tekrar politik anlamda İslam Birliği konusuna geri gelmek istiyorum. Bizler bu birliği kurma sorumluluğuna sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye, İslam'ın kurallarına saygı duyarak onu demokrasiyle ilk birleştiren ülke. Ekonomik anlamda ilk kez özgürlüğüne kavuşan ülke. Hilafetin koruyucusu olan Osmanlı mirası sayesinde tarihi bir özelliği de var. Bildiğiniz gibi İstanbul, hilafetin son başkentiydi. Sonuç olarak Türk liderlerin, Türk devletlerle politik bir birlik oluşturma sorumlulukları olduğunu ve bu bütün ülkelerin kendilerine katılmaya davet etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Sabit tous que l'Empire Ottoman était le dernier dépositaire du califat et de l'Union islamique, voire même donc une légitimité religieuse, puisque Constantinople était donc la dernière capitale du califat, et qu'il y a beaucoup de reliques du prophète Salam qui sont là-bas. Que nous pensons donc qu'il y a un appel, nous pensons que les leaders politiques turcs ont la responsabilité de construire une première union politique avec les pays turcophones qui les entourent, et qu'ils ont ensuite la responsabilité d'inviter tous les autres pays à se rejoindre à eux. Nous faisons cet union. Que pensez-vous de ce chemin qui est proposé par certains d'entre nous pour arriver à l'union politique?
Barakallahu fik, vraiment vous.
Allah razı olsun. Gerçekten benim yakından ilgilendiğim konuları anlatıyorsunuz. Türkiye'den bahsedilmesinden çok memnunum. Bilin ki benim Türkiye'ye ayrı bir eğilimim var. Herkesin tanıdığı ve İslamiyet'in simgesi olan o Ayasofya Camii'ne. İslamiyet'in tazeliği Türkiye'de bulunuyor. Ve Türk halkına iletilmek üzere hemen şunu da belirtmeliyim ki, 16. Papa Benoa'nın ülkenizi ziyaretinde Ayasofya Camii'nin kapılarını kendisine açmanız bence çok önemli bir saygı göstergesiydi. Bu beni çok derinden etkiledi. Bu dünyadaki tüm diğer Müslüman yetkililerin taklit etmesi gereken bir olay. İkinci olarak da Türkiye'de mesela bir Celaleddin Rumi'yi tanıma şerefine eriştik. İşte bütün bunlar Türkiye'ye bir ayna imajı veriyor. Politik ve sosyal anlamda ise kadınlara özgürlüklerini veren ilk ülke Türkiye'dir. Türkiye Fransa'dan bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk Doğu ülkesidir. Bu fikri, yani Türkiye liderliğinde bir Türkistan Birliği fikrini ancak tebrik edebilirim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kadınlara çok saygı duyardı. Üçüncü olarak bildiğiniz üzere Fransa 1905'te laikliği kabul etti. Ama Türkiye tüm dinlerin de varlıklarını korumalarına müsaade ederek tarafsız bir şekilde laikliği uygulayan ilk ülke oldu. Sonuç olarak tüm bunlar insanlara Türkiye modelini izlemeleri gerektiğini gösteren işaretler. Yakın geçmişte Amerika'da Türk Büyükelçisi'nin ilk Müslüman Büyükelçi olduğunu öğrendim. Türkiye hiçbir zaman bölünmemiş, her zaman Kur'an'ın ve İslamiyet'in prensiplerine göre bütünlüğünü korumuş bir ülkedir. Bence Türkiye bugün büyük bir rol oynamalı. Ben şahsen umut ediyorum ki Avrupa Birliği de Türkiye'nin başvurusunu kabul edecektir. Ben bundan çok memnuniyet duyarım. Çünkü Türkiye bütün Kur'an'ı değerleri yansıtan bir ülke ve izlenmeyi hak ediyor. Türk yetkililer bilmeli ki birçok Müslüman onları takdir ediyor. Filistinlilere yardım götüren gemide olan olayda da konuyu Filistinli kardeşleri lehine yöneten Türkiye oldu. Yani bütün bunlar şahsen fikrimce saygı duyulması gereken şeyler. Ben Türkiye'nin bu sorumlulukları üstlenip Müslüman alemine liderlik rolünü alması konusunda tamamen sizinle aynı fikirdeyim.
Profet Muhammed çok respekte. Et la Turquie a suivi textuellement. Le premier pays à libérer. Et en deuxième, en troisième point, vous savez très bien, la France a pris une loi en 1905 sur la laïcité. Mais la laïcité, la Turquie a été la. Premier pays à initier la laïcité positive d'une façon neutre permettant toutes les religions, minoritaires soient-elles, d'exister. Donc tout ça ce sont des signes, des signaux qui permettent aux gens de suivre l'exemple de la Turquie. Bien, sur des choses beaucoup plus lointaine, j'ai appris récemment que l'ambassadeur turc était le premier ambassadeur musulman aux États-Unis auprès du président de la République. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est un pays qui a toujours eu un pouvoir solennel, un pouvoir qui est basé sur les principes du Coran, les principes de l'islam. Donc pour moi, la Turquie devrait jouer un grand rôle. Là aujourd'hui, nous espérons, moi personnellement, j'espère le jour où la Commission européenne accepterait l'admission à part entière de la Turquie au sein de la communauté européenne, je serai heureux parce que c'est un pays musulman qui reflète toutes les valeurs coraniques, qui mérite d'être suivi. Et le responsable turc doit savoir que beaucoup de musulmans apprécient leurs gestes, leur manière d'œuvrer. La dernière en date, c'est ce bateau qui a amené de vivres pour les Palestiniens. C'est la Turquie qui a initié ce genre de choses en faveur de ses frères. Donc tout ça, ce sont des choses à saluer. Donc, moi, personnellement, je suis d'avis que...
Vous êtes favorable
à entièrement favorable. Et je serai heureux le jour où la Turquie prendra ses responsabilités d'être des leaders. D'être des leaders dans le monde. Aleyküm selam.
Bitirmeden derneğimiz ve bizim gibi materyalizmle, ateizmle fikri mücadele yürüten ve iman üzerine kurulu bir İslam birliğine çağıran diğer dernekler hakkındaki temennilerinizi rica edelim.
Pour leur combat contre le matérialisme, l'athéisme, et pour aussi l'appel à l'union islamique et une union des foi, enfin, basée sur une formule commune qui est la foi des hommes.
İnşallah. Allah şu şekilde buyuruyor. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Yani burada bütün yaptığınız insanları Allah'a yönlendirmektir. Ve Allah bize yakındır. Yani gerçekleşmeyecek hiçbir şey yok. Siz yüce bir güç tarafından izleniyor ve ilham ediliyorsunuz. İnşallah çalışmalarınız mükafatlandırılacaktır ve topluma ve İslam camiasına hizmet edecektir.
C'est en direction de Allah. Et Allah est proche de nous. Donc, Inch'Allah, il n'y a rien de perdu. Vous êtes suivis, éclairés par l'inspiration divine. Inch'Allah, votre action va être récompensée et votre action va être au service de l'humanité et au service de l'Oumma musulmane. Shukran.